الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
İşaret. Bu mukaddemenin üssül esası budur ki, Sani-i Zülcelal'in hilkat-ı alemde cari ve taksim-ül amal kaidesinden akan kanun-u tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir. Şöyle. Kaide-i taksim-ül amali müktazi olan hikmet-i ilahiyenin dest-i inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidadat ve muyulat-ı şeriat-ı hilkatin farzül kifayesi hükmünde olan fünun ve sani'in edasına bir emri manevi vermişken su-i istimalimiz ile o istidattan tevellüd eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki bu hırs-ı kazip ve şu re'si riya olan meyl-ü tevaffuk ile zayi edip söndürdük. Elbette isyan eden cehenneme müstehak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzeb olduk. Bu azaptan bizi kurtaracak taksimül amal kanunu ile amel etmektir. Zira seleflerimiz taksimül amalin ameli ile cinan-ı uluma dahil olmuşlardır. Bu mukaddemenin üssül esası budur ki, Sani-i Zülcelal'in hilkat-ı alemde cari ve taksim-ül amal kaidesinden akan kanun-u tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir.
Yani Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu itibariyle kanun-u tekamül ve kanun-u terakkide hılkat-ı alemde cari olan taksim-ül amel kaidesidir. Yani taksim-ül amele bugünkü manada iş bölümü, ihtisaslaşma. Evet. Kanun-u temakül, kanun-u tekamül ve terakkide Cenab-ı Hakk'ın rızasına mebni imtisal, yani sünnetullah kanunlarına göre farz, lazım iken demek tekamül ve terakkiye medar iş bölümü ve uzmanlaşma sahasına girmediğimiz için biz İslam alemi olarak da belamızı bulduk, cezamızı çekiyoruz. Yani. Bak farz diyor yani. İmtisal. Kanun-u tekamül ve terakkide imtisalı farz olan nedir? Taksim-ül amaldır. Yani işi ehline vereceksin. Ehliyet, liyakat ve dirayet. Bunu yerine getiremedik. Belki yani şu cümleyi alıp bunun masadakını İslam aleminde ararsak, bugün İslam aleminin çektiği sıkıntı ve sancıların arkasında yatan çok önemli sahiplerden birisi budur. Uzmanlaşmaya, liyakata önem veremememiz veya naehillerin işin başına geçmesi. Kabiliyetsiz, liyakatsız ve dirayetsiz insanların öne çıkması, kabiliyetlerin bir derece örtülmesi ve kapatılması. Evet.
Şöyle, kaide-i taksim-ül amali müktazi olan hikmet-i ilahiyenin dest-i inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidadat ve muyulatla şeriat-i hılkatin farzül kifayesi hükmünde olan fünün ve sani'in edasına.
Sanayin. Bakın burada şeriat-ı hılkatta, yani şu Cenab-ı Hakk'ın kainatta cari olan şeriatında sünnetullah kanunları, kainata bakın. Fünun ve sanayinin edası farz-ı kifayedir. farz-ı kifaya nedir? Muhakkak bir grubun o vazifeyi icra etmesi gerektir ki o vazife Müslümanlar içerisinde bir grup tarafından ifa ve icra edilirse o mükellefiyetten diğer Müslümanlar kurtulur. Mesela şimdi cenaze namazı farz-ı kifayedir. Hiç kimse kılmazsa bütün ümmet nedir? Mesul olur. Ha. Ama ümmetten 3-5 kişi bir araya gelir cenazeyi kaldırırsa bu mükellefiyet diğer Müslümanların omuzundan düşmüş oluyor. Şimdi şeriat-ı fıtratta fünun ve sanayi farz-ı kifaye. Yani ne demek? Bir cemiyette cemiyetin ihtiyacına cevap verecek kadar doktor olacak, dişçi olacak, sağlıkçı olacak, eğitimci olacak, mimar olacak, yani her hakim olacak, savcı olacak saygısın. Hayatın bütün tabakalarına hitap edecek derecede hayatı tedbir edecek uzmanlaşmış kişiler olursa o yük gider. Gitmezse bütün ümmet nedir? Mesul ve mükelleftir. Evet.
Şeriat-ı hilkatın farz-ül kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayi'in edasına bir emr-i manevi vermişken sui istimalimiz ile o istidattan tevellüd eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki bu hırs-ı kazip ve şu re'si riya olan meyl-i tefeffuh ile zayi edip söndürdü.
Niye yani bu görevi ifa ve icrasında yani insanın fıtratında istat ve kabiliyete medar şevk var mı? Gayret var mı? İstatların açılım ve inkişafı var mı? Ama ne mani oldu? İki şey. Biri hırsı kazip. İkincisi de riyanın başı, en başı olan üstünlük meyli. Ne yaptı? Bu şevki söndürdü. Ben daha üstünüm, ben daha meziyetliyim, ben daha kabiliyetliyim ve bir de ne? Aldatıcı hırs. Ben o makama çıkacağım. Ben o manaya, benim liyakatım var. Ben o manaya tırmanacağım. Ben şu insandan daha istatlıyım, daha kabiliyetliyim. Bak, mücerret iddia. Halbuki uzmanlaşmak, bak bir liyakat tescilidir. Adam emek vermiş, 10 senesini, 20 senesini harcamış. O sahada pişmiş, uzmanlaşmış. Çıraklığını, değil mi? Nedirler? Kalfalığını tekmir etmiş, usta manasına çıkmış. O ustanın, o liyakatlı, o dirayetli insanların o noktaya gelmesi lazım gelirken hırs ile ve bir de böyle enaniyetlerin yarışması, makamların yarışması, ben senden daha üstünüm, ben senden daha kabiliyetliyim manası ile bunu biraz daha açarsak işte bugünkü siyaset dünyasında, bütün dünyada siyaset dünyasında tarafgürlük manası, benden olsun, nasıl olursa olsun manası itibariyle o şef kırıldı. O ihtisas, medar, mükemmellik geriye itildi. İşte mesela adam tercihini yaparken akrabasını seçiyor, aşiretini seçiyor, taraftarını seçiyor, ideolojisini seçiyor. Efendim, bizden olsun, çamurdan olsun.
Tam itaat isteyen istiyor.
Evet.
Hiç kendisine itiraz etmeyen.
Evet. Çok şeyleri var. Vasıfları, sıfatları var da. Evet. O zaman o uzmanlaşma manasını ile biz bu özelliği maalesef cemiyet bünyesinde zayi ettik diyor. Devam et.
Elbette isyan eden cehenneme müstahak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzep olduk.
İşte şeriat-ı fıtriyeye muhalefetin cezası peşindir. İki şeriat var ya, Allah'ın iki şeriatı var. Biri tekvini, biri teşriği. Teşri-i şeriat Kur'an. Tekvini şeriat sünnetullah kanunları. Sünnetullah kanunlarına muhalefetin cezası peşindir. Ama Kur'an'a muhalefetin cezası galiben ahirettedir. Mesela bir adam ya desek ya ben ne olacak ha? Namaz kılmadım, oruç tutmadım. Dini de yaşamadım. Ne oldu? Hiçbir musibete de giriftar olmadım. Sen öl. Sen göreceksin ne oldu, ne olacağını. Ya. Bak. Büyük günahların cezası büyük menzillerdedir. Küfür, cinayet yazma, Allah'a itaatsiz büyük günahlar. Ya. Dine, imana muhalefet öyle bir cürüm ki dünyada hiçbir adalette tartılmaz. Hiçbir ceza da onun tam karşılığı olmaz. İnne şirke le zulmün azim. Şirk, itaatsizlik, ibadetten sapıp dalalete sapmanın karşılığı nedir? Cehennemdir. Onun için yani Kur'an'a muhalefetin cezası galiben şeyde, ahirette. Hatta eski kavimler zamanında dine ve mukaddesata muhalefet edenleri Cenab-ı Hak tokatlamış. Ad kavmi, Samud kavmi değil mi? Lut kavmi. Ama Kur'an'da geçiyor. Sen onların içinde olduğun müddetçe Peygamberimizin hatırına binen Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'e kıyamete kadar o eski kavimlere gelen dehşetli bela musibetler gelmemiş. Gelse bile mevzi hususi kalmış. Belli mıntıkalara, belli yerlere bu Peygamberimizin hatırına mebni. Dolayısıyla şeriata yani Kur'an'a muhalefetin cezası galiben ahirettedir. Ama sünnetullah kanunlarına muhalefetin cezası dünyada nedir? Peşindir. Bakın sıcak terletir. Dışarı çıkarsan, hava sıcaksa ne yaparsın? Terlersin. Bak hemen. Soğuk üşütür. Zemher ayında çıplak ayakla donarsan, şurası ıslak bir zemin, 2 saat burada dolan, 2 saat sonra hemen miden ne yapar? Ağrır. Soğuk üşütür, sıcak terletir. Elektrik çarpar, sünnetullah kanunu. Parmağını basarsan sen ne yapar? Sarsar belki öldürür. Ha. Sünnetullah kanunu. Değil mi? Men talebe ve cedde ve cedde. Sen ilme, sen terakkiye, sen sanayiye, sen fünuna yeteri şevk, gayret ve ihtisaslaşma ile gitmezsen, ilim ve teknolojinin yönünü aşmazsan ne cehennemine düşersin? Cehalet cehennemi. İşte İslam aleminin yaşadığı sıkıntı bu. Avrupa fünunla ileri gitti. Biz tembellik ve lakaytlıkla geride kaldık. Yani hani Anadolu'da bir tabir örnekler ki kul azmadıkça bela gelmez. Haliniz neyse idareniz de odur. İnsanlar kendi efal ve hareketiyle kadere fetva çıkartıyorlar. Bütün musibetler mazideki hataların neticesidir. Bütün musibetler mazideki hataların neticesidir. Ama her zaman musibetler bizim anladığımız manada manen insanı helak etmez. Bir kısım musibetler var ki insanı arındırır. Şuuru açar. İlticaya vesile olur. İnsan aczini, fakrını, kusurunu idrak eder. Bir kısım musibetler var ki insanı Allah'a yaklaştırır. Hani usta diyor ya, ben ne kadar hastalıklı genç gördümse hepsi değil mi? Bak, gençlik, sarhoşluk. Deli kanlıda, kanına yakıyor, deli akıyor. Kanlı deli. Genç. Hissiyat hakim. Vuruyor, kırıyor, her türlü pisi yapabiliyor. Ama hastalık pençesine göğsünden yakalayınca Allah var, ahiret var, beka var, ebediyet var. İntizama girmiş oluyorlar. Sonra mesela bir kısım musibetler var ki o musibetler o Müslümana rahmettir. İnayettir. Ahiret noktasından belki ikram-ı ilahidir. Ha. O musibete girmeseydi, o sarhoşluk içerisinde bakıyorsun Yani bugünkü gençlere bakın, başı aşağıda, ayakları yukarıda. Bak gülerek, eğlenerek cehenneme gidiyor. Ama bir hastalık, bir musibet, bu vücut demirden, taştan değil, etten ve kemikten. Milletlerin mukadderatına medar da kaderin ince sırları vardır. Şimdi bakın, ayet-i kerime var. Yani bu işin çok geniş yelpazesi, çok ciheti var da. Mesela ayet-i kerime var. Nimetler şükür için verilmiş. Değil mi? Ayet, nimet şükrü görmezse elden alınır. Bu bir kaide-i Kur'aniyedir. Nimeti tahfif, hafife almanın, nimete karşı nankörlüğün, şeriat-ı fıtriyedeki karşılığı, Allah o nimeti elinden alır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak mehil verir, müddet verir. O müddet içerisinde bazen de müsibetlerle seni ayıltır, ikaz eder. O ikazlar seni ayıltmak içindir, seni hak kulvara sokmak içindir. Ayrılsa ayrılır, ayrılmazsa zaten hem dünyada ona, onun azabına muhatap olur, hem de ahirette muzaffa olarak kaydedilebilir. Yani şimdi İslam alemindeki şeyler, bakın, şimdi bütün sıkıntılara bakın. Bu sıkıntıların kaynağı ne? Yani biz sahabe gibi İslamiyet'i aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda, hayatımızda bir tamamıya, bir külliye yaşadık. Sonunda da böyle bir neticeye mi muhatap olduk? Hayır. Biz dinden, imandan, Kur'an'dan sıyrıldık. Uzaklaştık. Bu uzaklaşmanın faturasını çekiyoruz. Peygamberimizin birçok hadisleri var. Bak buyuruyor. Mesela bir toplumda diyor zina artarsa ne olur? Katıl artarsa ne olur? Ya faiz olursa ne olur? İçki içirirse ne olur? Bunlarla ilgili Peygamberimizin kütübüste birçok hadisler var. Bugün müstahak olduğumuz bütün hata ve kusurların altında külli olarak el hükmü ekser kaydesince bu insanların dine karşı lakaytlığı, lauballiği, İslamiyet'ten uzaklaşmanın fiili fetvasını ve tek kelimeyle tokatını yiyoruz yani. Tokat. Maalesef öyle. Bak. Uhuvvet yok. Muhabbet yok. Hulusiyet yok. Ciddi ibadet yok. Haramlardan kaçınmak yok. Yani var olanlar için bir tarafa bırakalım da ama el hükmü ekser kaydesince kul hakkı, gıybet, yalan, değil mi? Her türlü pislik, sefaat, ahlaksızlık, bütün bunlar cemiyetin üzerinde böyle inzimam ede ahir zamanın, değil mi? Hazreti Adem'den bugüne kadar en dehşetli, en karanlık bir asır yaşıyoruz yani. Onun için biz efalimizle kadere ne yaptık? Fiilen fetva verdirdik yani. Cenab-ı Hak zulümden münezzehtir. Ya. Bütün bizim hatalarımızın, isyanımızın, rehavetimizin, tembelliğimizin bu faturası neticesidir yani. Evet.
Evet. Biz de bu hılkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzeb olduk.
İşte yani ya, cehalet ne? Cehennem gibi. Ateş. Karanlık. Evet.
Bu azaptan bizi kurtaracak taksimül amal kanunuyla amel etmektir.
Bak yani bu cehalet cehenneminden, bu cehennem, bu cehalet ateşinden kurtulmanın çaresi uzmanlaşmak. Bak. Yani ehliyetli, liyakatlı kadroları yetiştirmek. Şu gelecek nesilleri ilimde, sanayide, teknolojide, hem maddi hem de manevi ilimlerde tahkim etmek. Bununla ancak cehalet mi olur? İzale olur. Evet.
Zira seleflerimiz taksimül amalin ameli ile cinan-ı uluma dahil olmuşlardır.
Onlar ilim bak cehaleti neye teşbih etti? Cehenneme. İlimi neye teşbih etti? Cennete. Bak, değil mi? Oku bir daha.
Zira seleflerimiz taksimül amalin ameli ile cinan-ı uluma.
Cinan ne demek? Cennet demek. Demek cehalet cehennem, ulum cennet. Cehennemin ateşinden, karanlığından, cennetin firdevsi keyfiyetine yürümenin yolu ilimde, terakkide uzmanlaşmak. Ehliyetli, dirayetli, kabiliyetli, mümtaz ve mümeyyiz insanlar yetiştirmek. İslam'ın güzelliğini ilmiyle, ameliyle, hayatıyla, cehd ve gayretiyle, maharetiyle sergileyen insanlarla biz cehalet cehenneminden ilmin cennetine ulaşabiliriz. Evet. Sebebi de bu. Evet. Evet.
Hatime. Bir gayrimüslim yalnız mescide girmekle Müslüman olmasına kafi olmadığı gibi tefsirin veya şeriatın kitaplarına, hikmet veya coğrafya veya tarih gibi bir fennin meselesi girmesiyle tefsir veya şeriat olamaz. Hem de bir müfessir veya fakir...
Ben şimdi burada bir kayda koyuyor bak. Şimdi bir gayrimüslim, bir Hristiyan, bir Müslevi camiye girmekle Müslüman olur mu? Olmaz. Şimdi tefsir kitaplarına giren tefsir değil. Yani ayetin meali, ayetin manası, manasının tabakatı değil. Hariçteki malumat. Bu malumat ne olabilir? Değil mi? Coğrafya olur, tarih olur, biyoloji olur, tıbbi ilimler olabilir. Tıbbi ilimlerle ilgili, coğrafya ilgili, tarihle ilgili bir malumat tefsire girmiş ise o malumat tefsirden sayılmaz. O malumattaki eksiklik, noksanlık ve yanlış da tefsirin özelliğini tağir ve tebdil etmez. Burada ikaz ediyor Üstad değil mi? Evet.
Hem de bir müfessir veya fakih, müteassiz olmak şartıyla hükmü yalnız nefs-i şeriat ve tefsirle hüccettir.
Şimdi bir adam bizzat tefsirde müfessir, liyakatlı ve dirayetli. Onun hükmü neyle geçerlidir? Ayeti aldı, Arapça gramer kaynaklarına göre, değil mi? İslamiyet'in tefsirle ilgili ilimlerin, usul ilimleri çerçevesi içerisinde o ayeti şerh ve izah ettiği zaman ona bir şey denilmez. Evet.
Yoksa tüfeyli olarak izinsiz tefsir, şeriat kitaplarına girmiş emirlerde hüccet değildir.
Yani sonradan girmiş yani bazı fikirler. Mesela bir düşünce, bir fikir, daha doğrusu o ayeti izah ederken bir açıklamaya ihtiyaç duyulan noktalarda müfessir neye başvurmuş? İşte coğrafyaya başvurmuş. Tarihe başvurmuş. Tarih ve coğrafyadaki fikirler eksik, nakıs ve noksan olsalar ve 100 sene, 200 sene sonra o tarih ve coğrafyanın söylediği sözler hakikate mutabık olmazsa o zaman o tefsire bakıyor, bu tefsir yanlıştır diyemezsin. Yanlış coğrafyada nakilde var yanlış, tarihte var yanlış. Bu ilimdeki yanlış oradadır. Haşa, ayetin içerisinde, ayetin manalarında değildir. Bunu birbirinden ne yapmak gerekiyor? Ayırmak gerekiyor, evet.
Zira onlarda tüfeyli olabilir, nakile itap yoktur.
Yani mesela bir adam müfessirdir, Arapçaya vukufiyeti vardır, dinde alimdir ama coğrafyada nedir? Tüfeylidir. Malumatı hariciyesi vardır. tefsirde alim olması, onun illa coğrafya ve tarihte de alim olması manasına gelmez. Naklediyor. Değil mi? Mesela hani şey var ya, çünkü güneş sistemi üzerinde meşhur ne nazariyesi vardı. Astronomide işte aklıma gelirse söyleyeyim. Bu yüzlerce sene insanlar o astronomideki o nazariye üzerine gittiler. Sonra da daha sonraki araştırma baktılar ki yok. Bu ne değilmiş? Doğru değilmiş. Ha. Şimdi müfessir o günkü, ben şimdi bir zaman bir tefsirde gördüm. Vel kamere kaddernehu. Bak şimdi ayette Cenab-ı Hak kamerden bahsediyor. Ha. Ayetteki hüküm neyse o gerçektir, haktır. Ama müfessir kameri, kamer hakkında okuyacağı kitap ya, şeriat kitaplarındaki her yazı şeriattan değildir. Yani dipnotu düşüyor, kamer hakkında bilgi verecek. Kamer nedir? Dolunay, şimdi 300-500 sene geriye git, o günkü insanların nazarında biraz daha merak haber. Şimdi bizim dünyamızda kamerin fazla bir merak cephesi kalmadı değil mi? Şimdi kamer hakkında bilgi veriyor. Ben bir kitapta rastladım, diyor ki kamer diyor, kamer. Dünyadan işte 19 kere, 20 kere daha büyüktür. Bak. Şimdi o müfessir bundan diyelim ki 500 sene önce yaşamış. 500 sene önceki coğrafya ilmine göre, o günkü coğrafyanın tarasut ve nazarına göre efendim kamer dünyadan büyükmüş. Bu müfessir de ne yapmış? Onu nakletmiş bak. Nakle ikab yoktur. O günkü dünyada böyle durur, onu yazmış. Sonra 200-300 sene sonra bu mesele ortaya çıkmış. Ha şimdi bu tefsire bakıp ya bu tefsir bak haşa eksik, nakıs ve noksan, Müslüman alimleri bak kameri dahi bilmiyorlar tarzında o ifade Kur'an'ın kutsiyetine, o ayetin manasına ilişmemek noktasında Müslüman'a ne yapıyor burada? Bize bir ikaz vermiş oluyor, evet.
Evet, bir fende sözü hüccet olanın sair fenlerde nakil veya dava cihetiyle hükmünü hüccet tutmak, taksimül mehasin ve tefrikül mesai olan kanun-u ilahisine veç-i rıza göstermemek demektir. Hem de mantıkça müsellemdir ki hüküm mevzu ile mahmülün yalnız veç-ül ma ile tasavvurlarını iktiza eder.
Yani bunu Türkçe'ye çevirirsek mesela bir hüküm cümlesi değil mi? Mesela insan natıktır değil mi? Mantıkta insan nedir? Konuşan bir canlıdır. Yani dil bilgisi gramer kaidelerine göre mevzu ile mahmul ne demek? Mevzu Türkçe ile özne. Mahmul da yüklem. İnsan natıktır. İnsan kelimesi özne, natık kelimesine yüklem. Ha, oku.
Ve onların teşrihat-ı sairesi ise o fenden değildir. Ha.
Şimdi insan natıktır. Tamam. Bak, özne ile yüklem arasındaki ilişki içerisinde biz kelamı kabul ederiz. Onun dışında o kelama yüklenen manalar o kelamın vaz edildiği mananın dışındadır. Sen tasavvurunla, sen tefekkürünle, sen değişik malumatınla onu aşmışsın. O açılan mana, özne ve yüklem arasından farklı fikir ve düşüncelerden ortaya bir şeyler çıkartmışsan, ondan dolayı o cümleyi sen ve o cümlenin arkasındaki düşündüğün manalardan dolayı da o cümle itham altına giremez. Evet.
Şurayı kaçırdı galiba. Yalnız veç-i ma ile tasavvurlarına...
Veç-i ma yani hangi mana için tahsis edilmişse o doğrudur. Bak bak. Bak. İnsan dikkat et natıktır. Veç-i ma tahsis manası. İnsan konuşan bir canlıdır. İnsan öznedir. Bu da yüklemidir. Bak. Özne ve yüklem ilişkisi Türkçede gramer kaidesinde.
Bu veçima yani ben bir kelamı söylediğim zaman o kelamın tahsis yönü. Tahsis yönü ne? İnsan tahsis yönü natıktır bu. Anlatabildim mi? Heh, devam et. Hı.
Hem de mukarrerdir ki am, hassa, delalet-i selasenin hiçbirisiyle delalet etmez.
Burada tabi mantıkta bir kaide var. Am umum bir mana, delalet-i selase, üç delalet var mantıkta. Delalet-i mutabıkıye, delalet-i tazammuniye, delalet-i iltizamiye. Bir kelamın vaz olduğu manaya delaletine, delalet-i tazammuniye deniliyor. Ha, bir kelamın bir cüz'üne delil olmasına da delalet-i mutabıkıya deniliyor. Bir kelamın lazımına da delalet-i ne deniliyor? İltizamiye deniliyor. Yani vaz olunan mana mutabıkıya, mananın cüz'ü tazammuniye, mananın lazımı da iltizamiye. Biraz tabii şey, ince bir mana. An bir mana, bu üçüne delalet etmez diyor. Evet.
Mesela, Tefsir-i Beyzavi'de Beynes Sadefeyn olan ayetinde Ermeniye ve Azerbaycan dağlarının mabeyninde olan teviline nazar-ı kat'i ile bakmak en büyük mantıksızlıktır.
Ha, şimdi Beyzavi tefsirinde ayeti oku.
Beynes Sadefeyn.
İki dağın arası. Ayetin manası bu. İki dağın arası. Ha. Şimdi müfessir iki dağın arasında yorum yapmış. Ne demiş?
Ermeniye ve Azerbaycan
Ermeni dağları. Ve Azerbaycan dağları demiş. Şimdi ayette öyle bir şey yok. Yani ayette öyle bir hüküm yok. Şimdi sen bu tefsiri açıp iki dağın arasına kendine göre vehmediyorsun. İki dağın arası Azerbaycan dağı ile Ermeni dağı.
Nazarı katı.
Buna nazarı katı ile bakarsan yanlıştır. Çünkü kelam am ummi olduğu zaman o ummi mana içerisinde has manayı sen kendi kafanla yorumlayamazsın. Şimdi mesela yani mesela tefsir kitaplarında var. Hazreti Adem de bir ağacın meyvesini yedi. Ağaç. Şimdi Kur'an'da ağaç geçiyor. Değil mi? Ağaç. Delaleti mutabıkıya. Tamam, bir ağaç var. Ama şimdi delalet-i tazammuniye, delalet-i iltizamiye, bu ağaç, dikkat et. Şimdi kelamın cüz'ü, kelamın lazımı. Şimdi bu ağaç, kayısı ağacı mı? Elma ağacı mı? Armut ağacı mı? Kiraz ağacı mı? Bak, öyle bir şey yok ki, sıraat yok ki. Senin vehmin ona giydirdi. Kayısı, kiraz, ağaç, elma, armut. Ha. Öyle değil mi? Ha. Şimdi dolayısıyla mesela Kur'an'daki bir ayet yahut bir hadise baktığımız zaman Kur'an'daki an bir mana, has bir mana içerisinde yorumlanıp da ona da hükmiyet noktasından bu böyledir bakarsak o ne olur? Yanlış olur. İşte bazı tefsirler yani ayet-i kerimeyi izah ederken o günkü coğrafya, o günkü mülahaza, o günkü ilim dünyasının seviyesi içerisinde kelamın cüzleri veya lazım manalarına tezekkür ve tefekkür etmişler. Ama bu tezekkür ve tefekküre kesin bir nazarla bu budur tarzı nedir? Yanlıştır. Evet.
Zira esasen nakildir.
Nakildir.
Hem de tayini Kur'an'ın medlülü değildir. Ha,
şimdi eğer Kur'an bunu tayin etmemiş, iki ayette ne geçiyor? Bu ayetin meali ne? İki dağın arası. Bak, artı bir ifade olmuş olsaydı, artı bir beyan, artı bir ayet-i kerime olmuş olsaydı, o ayete göre Biz bir mesela Kur'an'ın bir ayetiyle diğer bir ayeti şerh etmek mümkün mü? Mümkün. Veya işte Kur'an-ı Kerim hakkında peygamberimizin bir hadisi var mı? Bu ayet hakkında Resulullah nasıl beyan etmiş? Bak onlar delil hüccet olabilir. Ama Kur'an'da açık ve sarih bir mana yoksa sen onu bu kelamın lazımı, bu kelamın efendim cüz'idir şeklinde yorumlarsan o yorum hakikate mutabık olmayabilir. Şimdi tabi kelamın bir tabi o da ayrı bir şey. Şimdi müteşabih ayetler var. Rasih ayetler var. Yani hükmiyeti açık ve kesin olan ayetler var. Bir de teşbihle beyan edilmiş ayetler var. Müteşabih ayetlerde o müteşabih manaya mutabık bir libas giydirilirse o hikmete medar düşünülebilir. Şimdi eğer o müteşabih mananın şerh ve izahı manasında peygamberimizin bir hadisi varsa o hadisin çerçevesinde o konu daha zihne yaklaştırılabilir. Yani tabi âmi insanlar müteşabih mana ile kesin nas'ı tam temiz ve tefrik edemedikleri için orada ifrat ve tefrit manası da olabiliyor yani. Mesela ahir zamanda Deccal ve Süfyan ve ahir zamanın hadisatı ile ilgili birçok neler vardır değil mi? Müteşabih hadisler var, ayetler var. Onlar ancak uzmanları tarafından masaddak manası itibariyle düşünülebilir. Ama masaddak manasının da o da bir küldür. Onun da birçok tabakatı olabilir. İlla bu mana budur tarzında demek de yanlış olur. O küllün bir cüzü, bir tabakası denilebilir.
Hem de tayini Kur'an'ın
medhubu. Mesela diyor ki mesela Süfyan'ın eli delik olacak, Deccal'ın eli delik olacak. Şimdi bu hadisi zahiri mana ile anlarsan eli delik. Yani ara bul bakalım bu eli nasıl delik bir insan dünyada bulacaksın. Bak bu mecaz manası. Müsrif. İsraf eder. Alnında haza kafir yazar. Şimdi bir adamın alnında haza kafir yazarsa herkes bilir ki bu adam nedir? Deccaldır. O şey manası. Müteşabih manası. Evet. Deccal diyor. Bak. Deccal'ın bir merkebi olacak hadis. Merkebin üzerinde bir bulut olacak. Merkebi nereye giderse bulut da oraya gidecek. Ha, bu hadis. Şimdi bir kısım hadis alimleri bunu aynen almışlar. Avam Nas da bunu hadisi çıplak manasıyla almış. Demek ki ahir zamanda Deccal gelecek. Merkebe binecek. Eline kılıç ve kamçıyı alacak. Merkep nereye gidecekse üzerinde bulut da gidecek. Bak avam daha bekliyor. Habib Üstad bunu tevil ediyor. Değil? Merkep Arapça binecek demek. Taşıt demek. Taşıt. Demek Deccal'ın öyle bir taşıt olacak ki taşıtın önü cehennem, arkası cennet gibi olacak. Önünden alev çıkacak, arkası cennet gibi koltuk. Tren. İşte tren Deccal'ın neyi? Merkebi bak. Küf küf küf gidiyor. Başında bulut yok mu? Giderken bulut treni takip ediyor mu? Önü ateş kazanı cehennem değil mi? Arkası da cennet gibi koltuklar değil mi? Bakın peygamberimiz çok veciz. Şey, asırların ötesinde Müslümanların ferasetiyle bulması lazım gelen bir manayı bir müteşabih bir şekilde ifade etmiş oluyor. Evet.
Hem de tayini Kur'an'ın medlulü değildir, tefsirden sayılmaz.
Sayılmaz.
Zira o tevil, ayetin bir kaydının başka fenne istinaden bir teşrihidir.
Yani ayetin bir kaydını başka bir fenle, fenin şerhiyle, fenin gözüyle izah ediyor. Evet.
Binaenaleyh o müfessir-i celilin tefsirdeki melekeyi sarihasına böyle zayıf noktaları bahane tutmak.
Şimdi burada esas neticeye geldi. Yani işte tefsirde bugünkü ilim ve teknolojiye muvafık ve mutabık bazı ifadeleri görürsek bu ayetin ayetten değil. O tefsire daha sonradan o ilim vasfı ile şerh ve izah yapılmışsa o hata oradan geliyor. Müfessirin hatası değildir.
Binaenaleyh o müfessir-i celilin tefsirdeki melekeyi sarihasına böyle zayıf noktaları bahane tutmak, şüpheleri iras etmek insafsızlıktır.
İnsafsızlıktır.
İşte asıl hakaiki tefsir ve şeriat meydandadır. Yıldızlar gibi parlıyor. O hakaikteki vüzuh ve kuvvettir. Benim gibi bir acize cesaret veriyor. Ben de dava ederim. Tefsirin ve şeriatın ne kadar hakaiki esasiyesi varsa birer birer nazarı tetkike getirilse görülür ki hakikatten çıkıp hikmet ile tartılıp hak olarak hakka munsarıftır.
Evet. Demek yani Kur'an'ın ayetleri, Hakkı-ı Kur'an'ı al, değil mi? Bak, temaşa et. Onların hepsi nedir? Haktır, hakkattır, fıtrata mutabıktır. O ayetlerde mübalağa yoktur. Hak olan Allah'ın kelamıdır. Hak olan Allah'ın beyanıdır. Hak olan Allah'ın lisanıdır. Dolayısıyla bir tefsir kitabında bugünkü fen ve biyoloji, işte tıp ve diğer ilimlerin gözüyle yanlış bir şey var ise o sonradan o ayet ile o fen arasındaki ilişkiden dolayı o günün ilim adamları tarafındaki ifadelerin aktarılmasıdır. O aktarılmada bir eksiklik ve naksızlık varsa o kusur müfessirin kusuru değildir. O coğrafyacıların, tarihçilerin, o konudaki uzmanların nakıs ve noksanlarıdır. Evet.
Ne kadar şüpheli noktalar varsa umumen cerbezeli zihinlerden çıkıp sonra da onlara karışmış.
Evet.
Kimin aslı hakikatlerine bir şüphesi varsa işte meydan kendini izhar etsin.
Evet. Üstad diyor ya, Hakkat-ı Kur'ani'nin enlar ve esrarını bütün feyrizaflara, bütün insanlara tek başına ifade etmeye Allah'ın izniyle muktedirim. Yani gelsinler işte meydan. Kur'an'ın hakikatleri, Kur'an'ın düsturları, Kur'an, şu güzel kainatı yaratan Allah'ın kelam ve beyanıdır. Kur'an fıtrata tam mutabıktır. Evet. Onun için ilimler ne kadar terakki ettikçe bak Kur'an o kadar gençleşiyor. Kur'an'ın bütün hükümleri taravetlerdir. Aynı sünnetullah kanunları gibi. Bakın şimdi bahar geldi, kiraz çıktı değil mi? Bak kiraz. Antika kirazlar ne kadar güzel. Şimdi kainatta fıtrat kanunları içerisinde Allah'ın kanunları ihtiyarlamaz. Bu sene yediğimiz kiraz güzel mi? Geçen sene de yedik güzel. 20 sene önce de yedik güzel. Babalarımız, dedelerimiz de yedi yine güzel. Bak demek ki bak kiraz, Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu içerisinde bir meyve. Ha bu kanun ihtiyarlamıyor. Niteliğini, özelliğini, vasfını kaybetmiyor. Her asırda taravetler taze ve güzel. İşte sünnetullah kanunları nasıl eskimiyorsa Kur'an'ın ahkamı da öyle eskimez. Her zaman taravetlerdir, tazedir, güzeldir, fıtrata tam mutabıktır. Evet. Dolayısıyla bu bizi nereye götürür? Demek ki Kur'an'ın getirdiği ahkama tam mutabık yaşarsak insan da fıtrat içerisinde değil mi? İşte insan-ı kamil manasına yaklaşmış olur. Belki ahsen-i takvim manasındaki masariyeti fiilen kendi hayatında Allah'ın izniyle teşhir eden kamil, hakiki ve hakkattar bir Müslüman olur. Evet. Biraz da okuyalım.
Yedinci mukaddime. Mübalağa ihtilalcidir. Şöyle ki, beşerin seciyelerindendir. Telezzüz ettiği şeyde meylü tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meylül mücazefe ve hikaye ettiği şeyde meylül mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır.
Şimdi bakın, çok önemli bir ölçü. Mübalağa nedir? İhtilalcıdır. Nasıl? Oku bakalım. Hı.
Bilmediği halde...
Yok yok, başa dön.
Beşerin secciyesindendir. Telezzüz ettiği şeyde meylüt tezeyyüt.
Yani bak, bir şeyden telezzüz ediyorsa, lezzet alıyorsa onu ne yapıyor? Ziyadesiyle şey yapıyor, gündeme getiriyor. Şimdi yani bir gece bir yere gitti efendim. Urfa'ya gitti efendim. Baktı birisi böyle çiğ köfte yoğuruyor. Biber güzel, zeytinyağı güzel, et güzel, yedi. Hoş. Biraz da tabii acıkmış. Biraz da memleketi, beldesini özlemiş. Belde özlemi, acıklık, biraz da iştahın farkı. Şimdi çiğ köfteyi yedi. Telezzüz etti mi? Bak, telezzüzden sonra hemen meyli mübalağa başlıyor. Ya dün gece bir çiğ köfte yedik var ya, rüyü zeminde şimdiye kadar ben böyle bir çiğ köfte emin ol yemedim. Bak, işte bu ne? Mübalağa. Olduğunun fevkinde gösteriyor. Hakikati çiğniyor. Ya telezzüz ettiği şeyde meyli tezayüt ziyadesiyle şey yapıyor, bu bir. Ve vasfettiği şeyi de bak, niteliğin üzerinde vasfediyor. Mesela diyelim ki bir adam pazarlamacı ama çok uyanık bir pazarlamacı, bir malı satacak. Öyle methediyor ki. Nasrettin Hoca'nın, affedersiniz, merkezi yaşlanmış hanımı demiş ya, hatun demiş, bunu götür, sat. Böyle daha güçlü, kuvvetli bir yeni merkez var. Olur demiş. Götürmüş pazarcı demiş ki, hele bunu şey etsen. Sat. Pazarcı başlamış merkezi methetmeye. Methetmiş. O kadar methetmiş. Nasrettin Hoca demiş ya, bu merkez bulunmayan Bursa kumaşı. Pazarcıya satmış, ondan sonra pazarcıdan tekrar almış, evine getirmiş. Hatun demiş ki, ne oldu Hoca Efendi? Demiş ki, ya bu merkebin bu kadar meziyeti varmış da biz şimdiye kadar bilmiyormuşuz. Bak, yani insanlar da vasfettiği şeyde, bak, beğendiği şeyde ifrat ediyor. Bu eşyada, malzemede, insanları tanıtmakta, ulemada, meşeyhte, evliyada, kamil insanlarda, hepsi de geçerli olan kanun. Ya benim şeyhim var ya, rüyü zemide bir tane. Ya, kerameti böyle, keşfiyatı böyle. Olduğundan fazla vasfediyor. Orada da yani bir damlayı ne gösteriyor? Bir derya gösteriyor. Veya vasfettiğinde ettiği ki
hikaye.
Ha, bir de hikaye ettiği şeyde de iyice ne yapıyor? Abartıyor. İşte mesela bütün insanların, daha doğrusu bütün kavimlerin şeylerine bakın, destanlarına bakın. İşte o hikayeler hep ne? Hep meyli mübalağa ile şişirilmiş. Destan yani. Bütün destana, medar, hikayelerin hepsinde ne var? Mübalağa var yani. İşte adam, İranlılarda tabii mübalağa sanatı çok öne geçmiş yani işte. Zavallı Rüstem. Halbuki İslam tarihinde bakıyorsun, Zavallı Rüstem'i sahabelerden öyle çok meşhur bir Hazreti Ali gibi, Hazreti Zübeyir gibi, Hazreti Miktat gibi öyle meşhur sahabe değil. Normal bir sahabe onu savaşta öldürmüş. Ama İranlılar onu öyle şişirmişler ki yani. Şimdi mesela tarihi şahsiyetlere bakıyorsunuz, o nasıl şişirmişler. Evet.
Bu seciye-i seyyye ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir.
Bak fazla mübalağadın da ne çıkar? Ya, tezif çıkar yani. Bak, yani insanın fıtratında da yani bazı ölçü ve miyarlar var yani bak. O ölçüleri sünnetullah kanunlarını açtıktan sonra ne oluyor? Değil mi? O taltif tam zıdına dönüyor. İnsan yeter bu kadar da şey etme. Mübalağa etme. İşte avcı hikayeleri var ya efendim. Adam ne bir şey ormana gittim efendim. Bir ağacın kovuğundan 40 tane kurt çıktı. Kurt var ya. Adam demiş ya etmeyelim kardeş ya. Bir ağacın kovuğuna 40 tane kurt sığar mı? Ya 40 değil ama nereden baksan belki 30 sene vardı. Ulan etmeyelim ya 30 sene sığmaz. Ya 20 tane vardı. Ulan etmeyelim ya 10 tane vardı. indirmiş. Bire falan demiş doğrusuyla. Ya demiş peki o kovuğun, o ağacın şeyinden kovuğundan bir ses geldi. O ses neydi? Bak, bir sesi mübalağıyla 40 tane ne? 40 kurda imla etmiş yani. İnsanların mizacında da var yani. Vasfettiği şeyi insanlar çoğu zaman ne yapıyor? Abartıyor. Olduğundan fazla gösteriyor. O da hakikati incitiyor ya. Yani. Neyse odur yani. Bir şeyi mübalağa etmekle onun kadir ve kıymeti ortaya çıkmaz. Şu yüzük nedir ya? Gümüş işte. Evirsen de çevirsen de bu gümüş. Bu altın olmaz yani. Gümüşü altın olarak takdim etmek olmaz yani. Yani hayatın her sahasında cemiyet hayatının her bünyesi içerisinde mübalağada ne vardır? İhtilal vardır. Mizanı bozar. Taltifinden, tezdinden tahkir çıkar. Evet.
Bu seciye-i seyyye ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği halde tezidinden noksan, ıslahından fesat, medhinden zem, tahsininden kubuh tebellüdedir. Evet. Zira muvazenet ve tenasüpten naşi olan hüsnü min haytula yeş'ur ihlal eder. Evet.
Bak mübala kainattaki hüsnü bozuyor, tenasübü bozuyor. Adam mesela şimdi hikayede bahsediyor yani efendim. Yani efendim işte devler yani şu bütün dünya hikayelerindeki devler nedir? Mübalağayla şişirilmiş. Efendim 50 metre boyunda.
Tek gözlü.
Efendim?
Tepesinde tek göz vardı.
Ha, tek göz. Ondan sonra işte İranlıların meşhur hikayeleri falan var. Adam o kadar şey ki büyük ki denize girdiği zaman deniz şey diyormuş böyle. Dizlerine kadar geliyormuş falan. Acıktığı zaman böyle hemen okyanusta elini sokuyor, bir tane balık çıkartıyor. Balığı güneşe tutuyor şöyle. Kızartıyormuş. Allah Allah. Evet. Sünnetullah kanunlarına göre bak. Ya bir insanın boyu efendim işte 1.80 olur, 2 olur, 2.50 olur. Yani 15 metre olmaz yani bak. Dengeyi bozdun. Bir adamın aklı, bir adamın gözü, bir adamın fikri. Bir adamın istat ve kabiliyeti de böyle. Yani böyle bakmak lazım. Evet. Aşırı yüklediğin zaman tezif oluyor, tahkir oluyor, yanlış oluyor. Hakikati incitiyor. Evet.
Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek devayı dahi inkılap etmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan
bir bağlayı... ilaç misal vereyim işte. İşte her ilacın içerisinde zehir madde bulunabilir. İşte diyoruz. Bütün antibiyotiklerde içine ne koyuyorlar? Değil mi? Kaşık koyuyorlar, ölçü. İşte bir ölçek. Bir ölçek yani. Aynı kararı ne kadar lazımsa o kadar. Vasıflar böyle. Tarifler böyle. Şerhler böyle, izahlar böyle. O vasfı, o kayıt ve kuyut içerisinde mesela bakmak lazım ki hakkat zayi olmasın yani. Şimdi tarih boyunca bazı bakın ilah, yarı ilah, değil mi? Bazı insanlara yarı ilah manası verilmiş. Değil mi? Ölmez. Hiç yemez. Hiç uyumaz. 1000 kişiye mukabil gelir. Aklı böyle, gözü böyle, idrakı böyle bak. Hep şey. Ütopik hayal şeyi yani. Evet. Evet.
Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek devayı dahi inkılap etmektir.
Bu da bir kanun yani. İlacı fazla verdim mi belki hayat da hayatı götürür. Hayat ifsat eder. Evet.
Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı terhib ve terhib ile gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek, zina derecesinde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek, hacca mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler katil ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyor.
Ya bak şimdi bir ölçü veriyor. Oku. Ya.
Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı...
Şimdi hak mübalağa muhtaç değildir. Hakkın kendisi haktır ve hakkattır. Hak başka desteğe, başka mu'in ve müzahide muhtaç değildir. Hak, hakkatın kendisidir. Hak ile amil olmak lazım. Hak başka mübalağa muhtaç değildir. Bakın, şimdi oku.
Terhib ve terhib ile...
Yani mesela İslamiyet'te korkutmak var, bir de teşvik etmek var. Bak burada da ölçüyü muvazene etmek gerektir. Nasıl? Oku.
Gıybeti katle müsavi.
Şimdi gıybet, şimdi gıybet katil gibidir dersen, o zaman diyor ki ya demek ki gıybet, zaten sabahtan akşama gıybet ediyoruz. Allah bizi affetsin. Yani bu asırda gıybet tiryakili almış, başını almış gidiyor yani. Şu telefonlardaki mesajlar da şeydir, gıybet hükmündedir yani. Hem de yazılı gıybet. Silinmeyen gıybet. Tesir olunuyor bak. Şimdi bu asırda gıybet ummi bir belva. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bak akşama kadar su içeri gibi insan gıybet ediyor. Gıybet katil gibidir. Böyle hükmettiğin zaman demek ya adam öldürmek basit bir şeymiş. Bak. Katlı küçülttün. Gıybetin zararını insanlara aktarmak isterken katlin cinayetini ne yaptın? Hafiflettin bak, dengeyi bozdun bak. Şimdi tabii gıybet katil gibidir. Böyle bir hadis var. Peki bu hadisi nasıl yorumlayacağız? Şimdi bazen mutlak mananın içerisinde bir fert bulunur. Bir fert, yani bir mekanda, bir zamanda öyle bir hususiyet ortaya çıkar ki o zaman bir gıybet katilden daha fazla zarar getirebilir. Olur mu? Olur. Ama her gıybet mi? Hayır. Her gıybet değil. Bir gıybet. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bazen bir fert, mesela şimdi daha açık konuşalım. Mesela şimdi su. Şimdi Türkiye'de bir bardak suyu her yerde bulursun, değil mi? Hatta bir ekonomik değeri de yok. Hangi kapıyı çalsan ya bana bir bardak su ver dersen Anadolu insanı verir mi? Verir. Ha. Bak su bedava. Ha. 50 kuruş, 20 kuruş. Ama bir mekanda, bir zamanda bu su öyle bir kıymet kazanır ki, değil mi? Dünyayı versen bir bardak suyu alamaz. O bir ferttir. Her mekanda, her yerde, her zaman değil. Mesela Yavuz Sultan Selim Mısır çölünü geçerken orada susuz kaldı, ölmek üzereler. Nefesi kesildi, gitti ve gidecek. Desen ki ya sultanım bana şu bardak suyu ver, vereceğim karşılığında Osmanlı'nın mührünü ver. Sen bilirsin. Ya vereceksin ya da öleceksin bak. Demek ki bir mekanda bazen bir bardak su bir kainat kadar kıymet kazanabilir. Şimdi bunu umum ve mutlak alıp her gıybet böyledir demek o zaman ne olur? Ya, kat manasını tahrif eder, dengeyi, mizan-ı şeriatın dengesini bozar. Şimdi bazı kitaplarda anlatılıyoruz efendim. Bir adamın çocuğu olmuyormuş falan. Nasıl yapsak falan bak gıybetçi bir adam. Allah şerlerden muhafaza etsin. Bir sihirbaza, işkarcı bir yanına gitmiş demiş ki ya benim çocuğum şey diyor olmuyor nasıl yaparsın? Demiş ki senin hanım yatarken şeyinden efendim saçından biraz kesersin. Şey, erkeğe demiş. Erkeğe demiş ki sen kadına demiş ki sen erkeğin saçından biraz kesersin. Ondan sonra onu getirirsin ben ona sihir yaparım senin çocuğun olur. Bak. Kadın gecenin belli saatinde kocan uyurken saçından kes getir. Ben sihir yapacağım, senin çocuğun olur. Olur demiş kadın. Ne zaman? İşte demiş, yarın gece şey edeceğim. Gider kocamın şey ederim. Saçından keserim. Bak. Gitmiş şeyin yanına. Kadının kocasının yanına. Bak demiş, senin haberin olsun. Gece kadın bıçakla seni boğazlayacak. Şimdi erkek de uyma numarası yapıyor. Kadın makasla geliyor ya bıçakla. Tam yaklaşınca demek ki sen beni mi öldüreceksin? Kadını öldürür. Kadın ölürken kadının akrabalarına gidiyor. Haberiniz var mı? Kocası hanımını öldürdü. Ondan sonra erkeğin akrabalarına haberiniz var mı? Kadının taraftarları sizin kardeşinizi öldürdü. Bak iki aşireti birbirine vurduruyor. Bak bir gün içerisinde yüzlerce kişi telef oluyor. Bak işte bir gıybet, bir yalan işte akıbeti nereye götürüyor? Ya. İşte bazen olur ki bir gıybet aileleri cemiyetleri, saltanatları ne yapar? Yıkabilir mi? Yıkar. Ama her gıybet değil. Şimdi bunu umum ve mutlak aldığımız zaman, o zaman hakikat ne oluyor? İnciniyor. Evet. Ve herkese bir tane daha misal veriyor.
Veya ayakta bevletmek, zina derecesinde göstermek.
Şimdi ayakta abdesti bozmak, tabi hadislerde Peygamberimiz buyuruyor ki kabir azabını işte ayakta bevletmek kabir azabındandır. Yani onu kendini kollamak, İslamiyet'teki taharete dikkat etmek, abdest alırken efendim teyakkuz olma noktasından bir ikazdır. Şimdi ayakta bevletmeye getir. Neyle karşıla? Ya zina gibi göstermek. O da ne yapıyor? Hakikati incitiyor. O zaman demek ki o zina gayet basitmiş gibi. Ve bunlar mizan-ı şeriatın ölçüsünü ne yapıyor? Bozuyor, evet.
Veya bir dirhemi tasadduk etmek, hacca mukabil tutmak gibi.
Yani bir dirhem sadaka, hacca mukabil gelir tarzda. Evet. O da hacı tahfif manasına gelir. Ama öyle bir zaman olur ki bazen bir dirham sadaka rahmet-i ilahiyenin celbine vesile olabilir mi? Olur. Bazen öyle bir mekan, öyle bir zaman olur ki bir dirham sadaka, değil mi? O müminin cehennemden kurtulmasına vesile olabilir mi? Olur. İşte ama bunlar, yani demek ki ahkama medar mesaili ifrat ve tefrite sokmadan, mübalağa ile değil, mizan-ı şeriatın ölçüsü içerisinde ifade etmek gerektir. Burada yani ulemaya, burada hakikati tebliğ edenlere, burada bu manadaki uzmanlara çok ehemmiyetli bir görev düşmüş oluyor. Vasfettiğin şeyi olduğu gibi vasfet, ifrat ve tefrit cehennemine düşme.
Evet. Gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek hacca mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler katil ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Evet. Bu sırra binaen vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır.
Şimdi burada ölçü veriyor. Şimdi vaizler, daha açıkçası bugünkü manada İslamiyet'i tebliğ eden insanlarda olması lazım gelen mümeyyiz vasıflarda Ustad burada çok ehemmiyetli bir ölçü koyuyor. Hepimizin bir tebliğ dairemiz vardır. Hakaiki nisbeli insan babadır, amcadır, öğretmendir, muallimdir, amirdir, memurdur. Yeğeni vardır, kardeşi vardır, akrabayı taallukatı vardır. Muhakkak hitap edeceği insanlar var mıdır? Ara küller var. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi böyle tabaka tabaka oluyor. Şimdi burada ölçü. Yani herkes bir manada vaiz görevini ifa etmiş oluyor mu? Bu asırda oluyor. Şimdi vaizlerde olması lazım gelen ölçü. Oku.
Hem hakim hem muhakemeli olmalıdır.
Devam et.
Evet, muvazenesiz vaizler çok hakaiki neyire-i diniyenin husufuna sebep olmuşlardır.
Devam et.
Mesela inşikak-ı kamer olan mucize-i mütevatire-i bahireyi meylül mücazefe ile arza nüzül ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilave o güneş misal mucizeyi süha yıldızı gibi mahfi ve kamer misal olan bürhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı.
Evet. Şimdi bir daha başlayalım.
Mesela
ya en baştan.
Bu sırra binaen.
Yok, en baştan. Şurada mesela.
Evet. Mesela inşikak-ı kamer olan
yok.
Evet.
Şuradan al, evet.
Vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır.
Bir kere hakim ve muhakemeli. Hikmetle konuşmak ve bir de muhakeme ile konuşmak. Şimdi mübalağada hikmet zayi oluyor. Bir şey olduğundan fazla tarif etmekte, şişirtmekte hakikat inciniyor. Demek vaizde ismi hakime medar mazhariyet ve muhakeme olması lazımdır ki mizan-ı şeriatın ölçüsüne muvafık ve mutabık konuşabilsin. Buna da bir misal veriyor, oku.
Mesela inşikak-ı kamer olan mucize-i mütevatire-i bahire-i meylül mücazefe ile arza nüzul ile peygamberin cebine girmiş.
Şimdi yani peygamberimizin mucizesi, Resulullah parmağını attı, kamer ikiye ayrıldı. Kur'an-ı Kerim ayette açık ifade ediyor. Veşşakkal kamer. Değil mi? Bugünkü müşrikler ve bugüne gelinceye kadar müşriklerin hiçbiri kamer olayına itiraz etmediler. Yani böyle bir şey olmadı, böyle bir şey yaşamadık. Niye Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet demediler? Ne dediler? Tevil ettiler. Muhammed'in sihri ta semaya kadar çıktı dediler. Şimdi Kur'an açık ifade ediyor. Tamam. Resulullah da bunu, bu mucizeyi göstermiş mi? Bitti. Sen bunu anlatacaksın. Ha, inanır veya inanmaz. Kabul eder etmez. O onun muhatabın problemi. Ama bunu böyle meyli mübala ile Resulullah kameri ne yaptı? İkiye böyle sonra avucunu eline aldı. Avucuna koydu, getirdi. Cebine koydu. Güya Peygamberimizin mucizesini mükemmel gösterip halbuki hakikati ne yapıyor? İncitiyor yani. Evet.
Meylül mücazefe ile arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilave o güneş misal mucizeyi süha yıldızı gibi mahfi ve kamer misal olan yürhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi
yani perdiliyor değil mi? Evet.
Münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı. Evet,
bazı insanlar da yani ateist, dinsiz ve dine karşı lakaylı insanlar da ne yapıyor ya? Bak bu din hurafa. Koskoca kamer avuca girer mi? Koskoca kamer cebe sığar mı diye. Bak. Onu gerekçe göstererek senin mübalağından dolayı dinin kutsiyetine, peygamberimizin mucizesine itiraz ediyor. Ona kim sebep oluyor? O insan sebep olmuş oluyor. Evet.
Hasılı kelam her muhibbi dine ve aşık-ı hakikate lazımdır. Her şeyin kıymetine kanaat etmek ve mücazefe ve tecavüz etmemektir. Zira mücazefe kudrete iftiradır. Ve dair imkandan daha ahsen yoktur olan sözü İmam-ı Gazali'ye dediren hilkatteki kemal ve hüsne ademi kanaattir ve istihfaf demektir.
Şimdi bakın yani burada çok önemli. Şimdi fıtrata bakın, analiz edin. Allah'ın yarattığı her şey en bedi, en güzel, en makuldur. Yani Cenab-ı Hak bir şeyi hangi mana için yaratmış ise ona verdiği ağza, cihaza, donatım tam ona tam mutabık. Ne eksik, ne fazla. Mesela adam bakıyorsunuz, mesela bir malzeme alıyorsunuz, yeni bir malzeme alıyorsunuz. Adam kutuyu açıyor, değil mi? Mesela buzdolabı, çamaşır makinesi, herhangi bir şey. Hemen geliyor servis, her şey hazır, sağından solundan takıyor, ondan sonra düğmeye basıyor, çalışıyor. Nasıl gelmiş? Bak, paketlenmiş fabrikada. İşte bu dört parça, dört parçayı şöyle yapacaksın, fişini şöyle yapacaksın, kabloyu böyle geçireceksin, düğme basacaksın, çalışacaksın. Bak, şimdi şu anda teknoloji inkişaf ettiği nispet her şey ne oluyor? Değil mi? Adam bak, eskisi gibi değil. Marangozu getir, somyayı nasıl yerleştirecek, şu yatak odasını nasıl tanzim edecek, hepsi parçalanmış, getiriyor 10 dakika içerisinde, öyle değil mi? Bak, şimdi ilim ve teknoloji kemala doğru giderken israf yok. Masrafa mutabık. O adam malzemeyi getirir zaman fazla bir şey de yok, fazla bir parça yok. Eksik bir parça da yok. Hemen 2 dakikada tıkır yerleştiriyor, işi bitiriyor. Şimdi hılkat hükümette böyle. Allah ne yaratmış? En bedidir, en güzeldir, en mükemmeldir. Cenab-ı Hak hangi eşyaya, hangi mahluka, hangi manayı yüklemiş ise o manaya mutabık şekilde istat vermiş, donatım vermiş, kabiliyet vermiş, öyle yaratmış. Onun için İmam Gazali Hazretleri diyor ya, daire-i imkanda daha bedi yoktur. Allah ne yaratmışsa hepsi mükemmeldir. Dolayısıyla şimdi Allah insana yaratmış, insanı ahsen-i takvimde yaratılmış insan değil mi? En güzel bir mahluk. Şimdi insanı tasvir ederken artık olduğundan fazla abartmanın manası yok. En güzel, en mükemmel, en deli, en güzel istat ve kabiliyet insanda var. Olduğu gibi anlat. İşte saçı şöyle, başı böyle, kafası böyle, aklı böyle, şusu böyle, busu böyle abarttığınız zaman hılkat-ı hükümetteki tenasübe ne yapmış oluyoruz? Muhalefet etmiş oluyoruz. Bunu istifaf oluyor. Hılkattaki Allah'ın kader takdirini, Cenab-ı Hakk'ın mukadderat programındaki ölçülerini tahfif oluyor. Hafife almak gibi oluyor. Yani şimdi bu neye benzer? Şimdi Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'ni yaptı. Ya bu caminin niye şurası eksik, burası 90? Camide 90'lık yok, 90'lık senin kafanda ya. Sen şimdi Mimar Sinan'ın yaptığı eserin üzerine şey mi yapacaksın yani? Fırça mı atacaksın? Taş mı dikeceksin? Çivi mi çakacaksın? Bak, dünyanın en maharetli bir mimarının yaptığı eser. Bu da insan eseri bak. İnsan ise Allah'ın eseri bak. Kusursuz, bedi, mükemmel olarak insan ahsen-i takvimde yaratılmış. Dolayısıyla insanın hılkatındaki bu güzelliği tahrif edip, değil mi? Mübalağa ile şişirmek, hakikati ne yapmaktır? Köreltmek demektir. Evet.
Ey muhatap efendi! Bazen Bürhan'ın hizmetini temsilde görüyor. Öyleyse bak, nasıl elmas, altın, gümüş, rasas, hadid, ila ahir her birinin birer kıymet ve hasiyet-i mahsusası vardır ve mütehaliftir. Öyle de dinin makasıdı, kıymet ve edillece mütevafittir. Birinin yeri hayal olsa ötekinin vicdandır. Beriki sırrın sırrındadır.
Yani şimdi burada bir sünnetullah kanunu değil mi? Bir kuyumcu dükkanına gittiğiniz zaman işte altın var, gümüş var, bakır var, muhtelif kıymetli taşlar var. Bak hepsinin yeri, kadri, kıymeti ayrı ayrıdır. Hatta kullanım sahası da ayrı ayrıdır. Önemli kas sayısı itibarıyla onları yukarıdan aşağıya kadar ne yapabilirsiniz? Tasnif edebilirsiniz. Din ve şeriatla ilgili meseleler de öyledir. Bazı meseleler var ki altın gibidir. Olmazsa olmazdır itikat. İtikatla ilgili hakikatler olmazsa olmazdır. Onlardan vazgeçilemez. Onların hıfz ve muhafazası lazımdır. Ama İslamiyet'le ilgili bazı meseleler var ki onun teferruatını bilmemek insana bir nakısa getirmez. Veya bilmemekten dolayı da ahirette bir şey bir mesuliyet olmaz. Yani cennetteki efendim yemeklerimiz nasıl olacağız, nasıl yiyeceğiz? Şimdi ne kadar tahayyül ve tasavvur etsen cennetin yemeklerini burada şey demezsin yani. Bilmemek, yani cennette ben ne yiyeceğim, nasıl besleneceğim, efendim nasıl telezzüz edeceğim? Bunu hayaline at, değil mi? Hayaline at. Hadislerde bununla ilgili bir iki hadis bulabilmişsen, o hadisin çerçevesi içerisinde bak. O sana bir lazım ve elzem değildir. Ve Cenab-ı Hak ahirette de bazı şeyleri sormayacak yani. Ama insan itikattan sorgulanacak, ibadetten sorgulanacak bak. Büyük günahlardan sorgulanacak. Ama günaha mebni olmayan, belki bilmeye, belki anlamaya, belki yaşamaya mahtup bir kısım hususiyetler var ki, onlar sadece malumat olarak bilinse kâfidir. Demek burada da yani işin önemine göre hayatımızı tanzim etme noktasında bir ölçü ortaya çıkıyor. İşte mesela buna ne denir fıkıhta? Ef'al-i mükellefin. Şu farzdır. Bitti. Şu vaciptir, şu sünnettir, şu nafiledir, şu mekruhtur, şu da haramdır. 100 tane nafile, 1000 tane nafile bir hacca, şey farza mukabil gelemez. O her şeyin üzerindeki sikke itibarı da iyi anlamak gerektir yani. Farz ibadet. Bitti. Şimdi Ramazan geliyor, 15 gün sonra Ramazan geliyor. Şimdi bir adam dese ki ya ben Ramazan'da oruç tutmayacağım ama 11 ay oruç tutacağım. Lan 11 değil de 111 ayda oruç tutsan o tuttuğun 111 ay oruç Ramazan'a mukabil gelir mi? gelmez. Nafile ibadet ayrı, farz ibadet ayrı. Farz. Farzın terki ahirette nedir? İkaptır. Cehennemdir açıkçası yani. Sikke-i itibar noktasında Müslüman burada meslek ve meşremini ifa itibariyle burada çok önemli bir ölçü var. Öncelik farzlarda, sonra vacipte, sonra sünnette, sonra nafilede. İşte bazen avam nafileyi ne yapıyor? Öne çıkarıyor. Tebliğ farz. Şimdi üç ayları tutmak, yani üç aylar Recep ve Şaban'da oruç ne? Nafile. Tutarsın Cenab-ı Hak ecrine mükafatını verir. Nafile ibadet. Ama tebliğ farz. İlim tahsili. Hakikati Kur'ani'yi temsil manası nafile ibadetlerden çok daha kıymetli ve çok daha önemlidir. Bu cihette de farzları öne çıkartmak, farz ibadetler üzerine meşrebini inşa etmek gerektir. Yani Müslüman kendi hayat güzergahı içerisinde zaman tanzimi, fedakarlık, hamiyet, ibadet, tebliğ ve hizmetle ilgili meselelerin tanziminde önce farzları öne almak. Farzlarla doldurmak. Farzlara çok daha fazla önem verdiğimiz zaman, bakın, bin tane nafile bir farza mukabil gelmiyor. Cenab-ı Hak bu şuuru ziyadeleştirsin. Peki, El-Fatiha.